Yorumunu yapmakta olduğumuz Habakuk kitabının 1. bölüm 5. ayetinden başlıyorum yoruma. 1-4 ayetler arasında şöyle okumuştuk. Peygamber Habakuk'un görmüş olduğu yük. Ya Rab, ne vakte kadar seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun? Sana zorbalık var diye haykırıyorum ama sen kurtarmıyorsun. Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun? Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? Nereye baksam şiddet ve zorbalık var. Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor. Bu yüzden yasa işlemez oldu. Bir türlü yerini bulmuyor hak. Kötüler doğruları kıskaca almış ve böylece adalet saptırılıyor. Habakuk peygamber değerli dinleyicilerimiz çok yumuşak kalpli biriydi ve insanlar arasında yaşanan haksızlık ve yasasızlıkların artmasından ve cezasız kalmasından nefret ediyordu ve bu alanda büyük bir sorunu vardı. Suçsuz kimselerin suçlanmasından, cezalandırılıp ortadan kaldırılmasından büyük bir nefret duyardı. Bu nedenle de Tanrı'ya seslenerek şöyle soruyordu. Ya Rab, neden müdahale edip şu kötülüğü kaldıracak bir şeyler yapmıyorsun? İşte değerli dostum, Tanrı'nın onun sorusuna vereceği bir yanıt vardı. Senin de sorun buysa, o sana da yanıt verecektir. Şimdi Tanrı'nın yanıtını görüyoruz Habakuk 1. bölüm 5. ayette. Bakın öbür uluslara, gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız. Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki anlatsalar inanmayacaksınız diyor. Milletler ya da uluslar arasında bakın ve görün. Burada söz edilen uluslar yeryüzündeki Yahudi ulusunun dışında kalan diğer bütün uluslardır. Tanrı burada Habakuk peygamberi kendisinin insanlar arasında neler yapmakta olduğunu görmesi için çevresine ve tüm dünya uluslarına bakmaya çağırıyordu. Dünyada günden güne büyük ve çalkantılı gelişmeler yaşanıyordu. Ülkenin kuzeydoğusundaki güçlü büyük Asur İmparatorluğu sona ermiş, imparatorluğun başkenti olan Nineve kenti düşman orduları tarafından yerle bir edilmişti. Fırat Nehri yatakları üzerinde ise Karkamış'ta Mısır ordularını yenilgiye uğratan yeni bir krallık ortaya çıkıyordu. Nebukadnezar'ın önderliğindeki Babil o dönemde yeni bir güç olarak kendini gösteriyordu. Böyle bir dönemde Tanrı Habakuk'a seslenerek uluslar arasındaki gelişmelere şöyle bir bak, ne göreceksin diyordu. Benim hiçbir şey yapmadığımı mı sanıyorsun? Uzakta oturmuş bu küçücük dünyayı seyretmiyorum. İlgileniyorum hem de en küçük ayrıntılarına varıncasına kadar ilgileniyorum. Tanrı bu şeylerle ilgilenirken bunların etkisi veya nüfusu altında kalmaz. Tanrı evrende her şeye egemen bir şekilde kendi yüce anlayışı içerisinde hareket etmektedir. Günah konusunda da duyarsız ve umursamaz değildir Tanrı. Bu konuda da bir şeyler yapmaktadır. Ey uluslar arasında olan sizler bakın ve görün ve şaşırıp kalın. Çünkü sizin günlerinizde ben bir iş yapmaktayım ki size anlatılsa da inanmazsınız. Tanrı ben yapmakta olduğum şeyleri söylesem bile siz bana inanmayacaksınız diyor. Hiçbir şey yapmadığımı bırakın. O kadar çok şeyler yapıyorum ki şaşırırsınız. Evet, ileride göreceğimiz gibi Habakuk peygamber Tanrı'nın neler yapmakta olduğunu anlamaya başlayınca ona yalvaracak ve ondan yapacağı şeyleri geciktirmesini, diğer bir deyişle bu şeyleri yavaş yavaş yapmasını isteyecektir. Sizin günlerinizde ben bir iş yapmaktayım ki size anlatılsa bile inanmayacaksınız sözünü haberci Pavlos, Pisidya Antakya'sında yapmış olduğu o büyük vaazında alıntı olarak kullanmıştır. Ben her zaman bu vaazın Pavlus'un verdiği en büyük vaaz olduğunu düşünmüşümdür. Ama ne var ki bu vaaz bugün birçok kişinin dikkatinden kaçmaktadır. Pavlus'un bu vaazı İncil'de Habercilerin İşleri 13. bölümde bulunur. Bakın orada Pavlus şöyle diyordu. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki ona inanan herkes Musa'nın yasasıyla aklanmadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler şaşkına dönüp yok olun. Ben sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Evet değerli dinleyicilerimiz, sizin de gördüğünüz gibi Elçi Paulus bu ayette Habakuk 1:5'ten alıntı yapıyor ve bu sözleri tam yerinde kullanıyordu. Paulus Tanrı'nın insanlar için bir kurtuluş yolu sağladığını ama onun bunu bir köşede yapmayıp dünyanın her yerinden birçok insanın Fısıh Bayramı için geldiği Yeruşalim'de herkesin önünde çarmıha giderek yaptığını söylüyordu. İsa'nın çarmıha gerildiğini gören bu insanlar ülkelerine geri döndüklerinde İsa Mesih'in çarmıh üzerinde öldüğünü ve ölümünden 3 gün sonra ölümden dirildiği şeklinde söylentilerin dolaşmaya başladığını anlattılar. Bu olaydan yaklaşık 50 gün sonra dünyanın hemen hemen her yerinden Yahudiler Tanrı'nın kutsal ruhunun az sayıda Mesih inanlısının üzerine indiği Pentekost bayramı için yine Kudüs'e gelmişlerdi. Bu zaman içerisinde ve sonrasında çok sayıda insan İsa Mesih'le ilgili müjdeye iman ederek kurtuluş bulmuştu. İsa ile ilgili müjde Roma topraklarında yaşayan insanlara götürüldüğü zaman bu insanlar İsa'nın ölüp dirildiği haberini ilkin saçma bulup kabul etmediler. İşte Paulus onlara Tanrı'nın o günlerde bir iş yaptığını ama onlara anlatılsa dahi onların bu habere kolay kolay inanmayacaklarını söylüyordu. Bugün dünyanın hemen hemen her yerinde insanlar niye Tanrı günah konusunda bir şeyler yapmıyor diye sormaktadırlar. Değerli dostum, Tanrı günah konusunda bir şeyler yapmıştır. Bu amaçla o yaklaşık 2000 yıl önce biricik oğlu olan Rab-i Sen Mesih'i günaha kefaret olması için ölüme teslim etmiştir. Evet, Tanrı dünyadaki gelişmelere müdahale etmiştir. Bugün müdahale etmektedir ve yarın da müdahale etmeye devam edecektir. Ama insanlar bugün hala günah içerisinde yaşayıp kendilerince hoş vakit geçirmeyi tercih etmektedirler. Ama bütün bunlara karşın Tanrı kendi tasarılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Paulus'un Habakuk 1. bölüm 5'ten böylesine uygun bir kontekst içerisinde alıntı yapmış olması gerçekten çarpıcıdır. Tanrı kendi tasarılarını Habakuk'un yaşadığı günlerde de gerçekleştirmeye devam ediyordu. Bütün uluslarda görülen yasasızlıklar, savaşlar ve günahlar karşısında Tanrı, sanılanın tersine her şeye egemen biri olarak hüküm sürmeyi ve günahlıyı cezalandırmayı sürdürüyordu. Tanrı neler yaptığını şimdi örnek vererek gösterecekti. Başkalarını ayıt toprakları ele geçirmek için dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulusu kilden ileri güçlendireceğim diyor 1. bölüm 6. ayette Habakuk kitabının. Tanrı Habakuk'a şöyle diyordu: Efraim'e şöyle bir bak, orada Fırat nehrinin yataklarında dünyanın ilk büyük gücü olacak olan bir ulus doğuyor. Bu doğrultuda Daniel peygamberin kitabına bakabiliriz. Çünkü Babil altının başıdır ve Daniel'in rüyetlerindeki aslandır. Dünyanın en büyük ulusları sıralamasında Babil her zaman ilk sırada geliyordu. Kendisinin olmayan konutları mülk edinmek için. Tanrı burada Habakuk'a Babillilerin gelip Yahuda krallığının topraklarını ellerinden alacağını söylüyordu. Bunu duymakla Habakuk büyük bir şok geçirmişti. O sert ve saldırgan ulus sözü burada Babil İmparatorluğunu çok iyi tanımlamaktadır. Babilliler tüm dünyayı ele geçirmek için yola çıkmış acımasız, nefret dolu ve saldırgan bir milletti. Bunlar Kudüs kentini 3 kere ele geçirmişler. 3. kere ele geçirdiklerinde tüm kenti yerle bir etmişler, yakıp yıkmışlardır. Babilliler kendi kendilerini kanun olarak görüyorlardı. Kendilerini üstün ırk, egemen ırk olarak kabul ediyorlar ve diğer hiçbir ulusu kendilerine eşit görmüyorlardı. Habakuk 1. bölüm 7. ayette şöyle diyor: Dehşetli ve korkunçturlar. Gururlu ve başlarına buyrukturlar. İtibarı kendilerinden çıkar. Diğer bir deyişle sadece kendilerine güvenirler. Kendilerine çok güvenirler ve yaptıklarıyla çok övünürlerdi. Bu nitelikler bu büyük imparatorluğun kurucusu olan Nebukadnezar'ın kişiliğinde var olan niteliklerdi. Daniel kitabında Nebukadnezar'ın bugünkü modern psikiyatrinin histeri olarak tanımladığı deliliğin bir türü olan egomaniyadan rahatsız olduğunu okumaktayız. Ruh bilimciler bu hastalığı bir tür manik depresif psikoz olarak tanımlamaktadırlar. Bu hastalık kendini gösterdiğinde Nebukadnezar kendisinin kim olduğunu bile hatırlayamıyordu. Daha da ileri giderek hayvanlar gibi yerlerde dolaşıyor, ot bile yemişti. Pars'tan çeviktir atları, aç kurttan daha azgın. Atlıları yeri deşerek geliyor uzaklardan, avına saldıran kartal gibi uçuyorlar, yağmalamak için geliyorlar hepsi. Habakkuk 1. bölüm 8. ayet. Kimden söz ediyor burada? Babillilerden. Çok çarpıcı bir görüntü değil mi? Babilliler tarihte belki de gelmiş geçmiş en iyi at binicileriydi. Mısırlılar savaşlarda savaş arabaları kullanıyorlardı. En gelişmiş en son savaş arabalarına Asurlular sahiptiler. Şimdi ise Babilliler değişik bir yöntem kullanarak at sırtında savaşıyorlardı. Akşam kurtlarından daha azgındırlar. Çocukken yaylaya gitmiştim ve orada aç kurtları gördüm. Ve bu aç kurtları çok iyi hatırlıyorum. Kışın kurtlar kasabamıza kadar gelirdi. Hatta kışın kar yağdığı zamanlarda babam dışarı çıktığımızda dikkatli olmamız için bizi uyarırdı. Hep bize şunu söylerlerdi. Bir kurt sürüsüyle karşılaştığınızda içlerinden birini ateş etmeniz gerekirdi. Vurulan kurtun kanı akmaya başlayınca sürüdeki diğerleri yaralanan kurta saldırırlar ve onu parçalarlardı. Bu arada bunu bir fırsat bilip kaçıp kurtulmak gerekirdi. Yiyecek üzerine atılan kartal gibi uçacaklar. Babil orduları değerli dostum, aç kurtlar ve vahşi kuşlar gibi saldıracaklar ve hasımlarını bir anda yere çalacaklardı. İşte Babilliler ve Kildenlilerin tarihinde aynen bu vahşilikleri görmekteyiz. Yağmalamak için geliyor hepsi. Orduları çöl rüzgarı gibi ilerliyor ve kum gibi tutsak topluyorlar. Habakkuk 1. bölüm 9. ayet. Hepsi zorbalık ve şiddet için ortaya çıkacaklar. Tanrı halkı olan Yahudiler belirli ölçülerde şiddet olaylarına bulaşmışlardı ama Babillilerin ve Kildenilerin zorbalıklarını henüz görmemişlerdi. Tanrı Babilliler gelinceye dek bekleyin diyordu. O zaman onlara şiddet ve zorbalık neymiş öğretecekti. Kutsal kitabın söylediği gibi değerli dostum insan ne ekerse onu biçecekti. Yüzleri ileriye doğru yönelecek ya da diğer bir çevreye göre yüzleri doğu rüzgarı gibi önüne geleni sürükleyecektir. Her iki çevrede de anlatılmak istenen bellidir. Babil ordularına karşı konulamayacak, ilerlemeleri engellenemeyecekti. Ve kum gibi esir toplayacaklar. Babil kralı Nebukadnezar ordularını 3 kere Yeruşalim üzerine göndermiştir. 3. saldırışta Yeruşalim kentini ele geçirerek yakmış, tapınağı yerle bir etmiş ve savaştan sağ kurtulanları esir olarak Babil'e sürgüne götürmüştür. Babillilerin tek bir amacı vardı. Mümkün olduğu kadar çok ülkeyi ele geçirmek ve o ülke insanlarının önde gelenlerinden çoğunu esir almaktı. Babilliler Yeruşalim'i ele geçirecekler ve birçok Yahudi'yi Babil'e sürgün götüreceklerdi. İsrail'in güney krallığı olan Yahuda'nın başına aynen bunların geldiğini görüyoruz. Küçümsüyorlar kralları, yöneticilerle alay ediyorlar. Dudak büküyorlar bütün surlu kentlere. Önlerine toprak yığıp onları ele geçiriyorlar diyor Habakkuk 1. bölüm 10. ayette. O krallarla eğlenecek, prensler de kendisi için gülünç bir şey olacak. Babilliler değerli dinleyicilerimiz, kendi güçlerine ve tapındıkları putların güçlerine güveniyorlardı. Her bakımdan kendilerinden çok emindiler. Kendilerinden önceki Asurlular gibi onlar da ilerledikleri her yerde acımasız ve saldırgandılar. O her hisara gülecek çünkü toprak sürüp onu alacak. Babillilerin etrafı duvarlarla çevrili bir kenti ele geçirmeleri çok kolaydı. Şehir düşüp teslim olunca da orada yaşayan insanları tutsak alıp kendi ülkelerine götürürlerdi. Rüzgar gibi geçip gidiyorlar. Bu suçlu adamların ilahları kendi güçleridir diyor Habakuk 1 ayet 11'de. Babil kralı Nebukadnezar aynen böyle yapmıştır. Kutsal kitapta Daniel 4. bölüm 30. ayette şunları okuyoruz. Kral söyleyerek şöyle dedi. Krallığın evi olsun diye kuvvetimin kudretiyle ve haşmetimin izzeti için yapmış olduğum büyük Babil bu değil midir? Şimdi gurur ve kibirinden dolayı kralın yanına varılmıyordu. Kendini bir şey sanan manyağın tekiydi diyebiliriz. Asla Tanrı'ya güvenmeyen, inanmayan, putlara tapan ama sadece kendisine güvenen biriydi. Bugün de değerli dostum, Tanrı'ya inanmayan ama sadece kendilerine inanıp güvenen bu tip insanları dünyanın her yerinde görmekteyiz. Bugün etrafımızda yaşayan insanlarda örneğin alçak gönüllülük görmek çok zor bir şeydir. Nebukadnezar'ın hayatında olduğu gibi gurur ve kibir insan hayatında bir tür hastalıktır. Siyasi partilerin her biri, dünyanın her yerinde bu böyledir. Sadece bir tanesi değil ama hepsi yapmak istedikleriyle ve yaptıklarıyla övünmektedirler. Diğer partileri ve iktidar partisini sürekli olarak eleştirmekte ve suçlamaktadırlar. Bütün bu partilerin yöneticileri ve siyasetçiler bundan vazgeçmeli, tövbe etmelidirler. Yine karşısındakini işaret ederek suçlayan kişi de kişisel düzeyde bu yaptığından tövbe etmelidir. Bizim bugün en büyük sorunumuz ülke çapında herkesin kendi gücüne, kendi parasına, kendi yeteneğine güveniyor olmasıdır. Aslında bu insanlığın suçudur. Evet, bu insanlığın büyük sorunudur. Her gün seyrettiğimiz televizyon kanallarında genellikle ne görüyoruz? Yaptıklarıyla övünen insanları görüyoruz. Oysa yaptıkları hiç de öyle övünecek şeyler değildirler. Biri çıkıyor, kaset yapmış, onunla övünüyor. Diğeri çıkıyor, tuttuğu futbol takımıyla övünüyor. Diğerleri de bunlar gibi boş şeylerle övünüp durmakta ve kendileri gibi olmayanları da küçümsemektedirler. Bu doğrultuda kutsal kitabın söylediği gibi bir kimse bir şey değilken kendisini bir şey sanırsa sadece kendi kendisini kandırır, aldatır. Tanrı bu ayetlerde Habakuk peygambere şöyle diyordu. Sen halkımın işlediği günahlar karşısında hiçbir şey yapmadığımı sanıyorsun. Ama ben Fırat Irmağı yataklarında bir ulus hazırlamaktayım. Eğer halkım günahlı yollarından dönüp tövbe etmezse, o zaman Babillileri üzerlerine salıvereceğim. Evet değerli dostum, Tanrı burada ne dediyse aynısını yaptı. Tarihin sayfalarına baktığımızda Babil ordularının Kudüs'ü korkunç bir şekilde yerle bir ettiğini görüyoruz. Yahuda'da yaşayanları esir alıp Babil'e götürürken içlerinden bazılarına dille anlatılmayacak kadar korkunç uygulamalar yaptıklarını da yine tarih sayfalarından okumaktayız. Şimdi Habakuk peygamberin ikinci sorununa geliyoruz. Tanrı kendi halkı olan Yahudileri cezalandırmak için Babillilerden yararlanacağını söylediği zaman Habakuk peygamberin aklında başka bir soru belirdi. Bundan önce de bir sorusu olmuştu ama asıl soruyu şimdi soruyordu. Ya Rab, Tanrım, kutsal olanım, sen ezelden beri değil misin? Biz ölmeyeceğiz. Ya Rab, sen onu hüküm için koydun ve sen ey kaya, onu tedip için pekiştirdin. Habakuk 1 ayet 12. Habakuk'un sorusu şuydu. Madem Babilliler Yahuda krallığında yaşayan Yahudilerden daha kötüydüler, o zaman neden Tanrı daha az kötülük yapmış bu halkı cezalandırmak için daha fazla kötülük yapan bir milleti seçiyordu? Oysa Tanrı için bu yeni bir yöntem değildi. Yeşaya 10. bölüm 5. ayette Asurlular Tanrı'nın öfkesinin değneği olarak adlandırılırlar. Diğer bir deyişle Tanrı İsrail'in kuzey krallığını terbiye etmek amacıyla Asurluları kamçı olarak kullanmıştı. Tanrı İsrail'in terbiyesi için Asurluları kullandıktan sonra asıllıları da kendi işledikleri günah nedeniyle cezalandırmıştır. Aynı ilkenin burada da tekrar ettiğini görmekteyiz. Tanrı kendi halkı olan İsraillileri terbiye etmek için kötü bir ulus olan Babillilerden yararlanacak. İsrail'in terbiyesi için gereken ceza tamamlandıktan sonra da Tanrı bu kez Babillileri, şimdi dikkat edin, yaptıkları kötülüklerden dolayı yargılayacaktı. Elbette Babilliler tövbe edip putlardan dönüp Rab'be dönselerdi, Tanrı onları yargılamayacaktı. Ama Tanrı bu kez Babillileri yaptıkları kötülüklerden dolayı yargıladı. Ve Tanrı aynen bunları yaptı. O insanlarla, yeryüzünün uluslarıyla bir yakından ilgilenmeye devam etmektedir. Ama peygamberin aklındaki soru hala yerinde duruyordu. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl olur da günahkar bir ulusu kullanabilirdi? Değerli arkadaşım, eğer kutsal kitaba inanan biriysen, Tanrı'nın günahlı bir ulusu terbiye etmek için o ulustan daha çok günahlı bir ulusu kullandığını bilirsiniz. Tanrı'nın perde gerisinde şu anda neler yaptığını bir bilebilseydik, eminim hepimiz büyük bir korku yaşardık. Bence Tanrı Hristiyan dünyasına karşı hareket etmektedir. Çünkü bir zamanlar Hristiyan dünyası, Avrupa ulusu, kısmen yapmacık da olsa Tanrı inancı köklü olan bir toplumdu. Kutsal kitaba ve İncil'e saygıyla bakılırdı. Kutsal kitapla ilgili derin bilgileri bilenlerin sayısı oldukça azdı ama buna rağmen kutsal kitap gereken saygıyı, hürmeti görüyordu. Bugün ise Hristiyan toplumunun büyük bir çoğunluğu kutsal kitabı bütünüyle küçümsemekte ve reddetmektedir. İnsanlar kutsal kitabı mahkemelerde ellerine alıp belki de rahatlıkla yemin edebilmektedirler ama bunların büyük bir çoğunluğunun ellerinde tuttuğu kitabın sayfaları arasında neler yazdığından haberi bile yoktur ya da bu kimseler bu şeyleri umursamamaktadırlar. Tanrı Amerikan ulusunun ya da Batı Avrupa uluslarının İncil inancına karşı takındığı bu sorumsuzluğa ve umursamazlığa ve içine düştüğü günahlara daha ne kadar katlanacak, daha ne kadar sabredecektir? Onun daha fazla sabredeceğini zannetmiyorum. Tanrı Hristiyan bir dünyayı terbiye etmek için tanrısız bir ulusu kullanacak mı? Habakuk peygamber işte tam bu soruyu soruyordu. Niçin Tanrı kendi halkını yola getirmek, terbiye etmek için böylesine putperest, böylesine sert ve günahlı bir ulusu kullanma yoluna gidiyordu? Bakın Habakuk Tanrı'ya nasıl yalv çekiyor. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım, sen ezelden beri değil misin? Tanrı sonsuzluktan çıkıp gelmiştir ve sonsuzdur, ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur onun. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım diyor. Habakuk burada şunu demek istiyordu. Sen kutsal olan bir tanrısın. Babilliler gibi bir ulusu nasıl kullanabilirsin? Bu insanlar putperest bir ulus. Onları nasıl kullanabilirsin? Fırat Irmağı'nın her iki yakasında büyük bir ulusun ortaya çıktığına ilişkin haberleri biz de duyduk ama onları bize karşı kullanabileceğini aklımın ucundan geçiremezdim. Şimdiye kadar da bize karşı bir kötülük yapmış değiller. Kral Hezekiya hasta olup yatağa düştüğü zaman Babilliler ona elçiler gönderdiler. Kral ne yaptı? Onlara büyük bir misafirperverlik gösterdi ve hazinesinin bütün altınlarını onlara gösterdi. Tabii ki elçiler bunu hemen not ettiler. Çünkü ileride bir gün gelip bu altınların hepsini alıp kendi ülkelerine götüreceklerdi. Ama Habakuk bütün bunlardan bir şey çıkaramıyordu. Çünkü kutsal Tanrı'nın İsrail'in Yahuda krallığını terbiye etmek amacıyla böylesine bir yönteme başvurarak Babillileri kullanmak istemesinin gerekçesini bir türlü anlayamıyordu. Habakuk sözlerine devam ederek biz ölmeyeceğiz dedi. Bu konuda haklıydı. Tanrı İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a verdiği vaatlerde bunu açıkça belirtmişti. Bu doğrultuda Tanrı yine Musa peygambere, Yeşu ve Davut peygambere benzer vaatlerde bulunmuştu. Yine Habakuk'tan önce ortaya çıkmış peygamberler aracılığıyla bu vaadini yinelemişti. Tanrı kendi halkı olan İsraillilerin yok olup gitmesine asla izin vermeyecekti. İşte Habakuk bu gerçeği bildiğinden büyük bir güvenle biz ölmeyeceğiz diyordu. Habakuk'un bu sözü Tanrı'nın İsrail ile olan bağlarını kestiği görüşünü destekleyen bazı imanlı gruplarında bir tür cevap niteliğini taşımaktadır. Tanrı İsrail'e olan işini henüz bitirmedi. O bugün yeryüzünün her kesiminden, her ulusundan insanları kendisine çağırarak oluşturduğu kiliseyle nasıl sonsuz bir ilişki içerisindeyse, Yahudi halkıyla da aynen böyle bir ilişki içerisindedir. Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih'e iman ederek Tanrı çocuğu olan bir kimse bugün büyük bir güvenle benim için ölüm yok diyebilmektedir. Rab İsa Mesih yeryüzüne ölmeye, senin ve benim yerime bizim günahlarımızın cezasını kendi üzerine alarak ölmeye geldi ve öldü. Diriliş ve yaşam benim diyerek ölümden yaşama geri döndü. O bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için ölümden diriltildi diyor İncil'de. Rab İsa Mesih ölen Lazar adında bir adamın gözü yaşlı iki kız kardeşine seslenerek şöyle dedi onlara. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kimse ölse de, bu söze çok iyi dikkat edin, ölse de yaşayacaktır. Sonra da ölen ve mezara gömülen 4 günlük Lazar'ı ölümden dirilterek diriliş ve yaşamın kendisi olduğunu da böylece kanıtladı. Evet, Habakuk peygamber de biz ölmeyeceğiz derken çok doğru bir şey söylüyordu. Onlar ölmeyeceklerdi. Yaşayan ve bana iman eden bir kimse asla ölmeyecektir. Buna inanıyor musun? Bunu söyleyen İsa Mesih'tir. İşte İncil'in duyurduğu haber budur. İncil insana sevinç getiren iyi haber demektir. İşte değerli dostum, bu iyi haberi senin ve benim sevinçle kabul etmemiz ve bu habere iman etmemiz gerekmektedir. Bana iman eden sonsuza dek yaşayacaktır. Bu İsa Mesih'in çağrısıdır ve sana da sunulmaktadır.